Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh 3 başlıklı yazısını sunacağız. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: "Bak evladım, haram yemek kalbi öldürür. Lokma vardır, kalbini nurlandırır. Lokma vardır, onu karanlığa boğar. Yine lokma vardır, seni dünya ile meşgul eder. Lokma vardır, ukba ile meşgul eder. Lokma vardır, seni her iki dünyanın da zahidi yapar. Seni dünya ve ahiretin Halık'ına yöneltir." Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çok aç olduğu bir gün kendisine bir yiyecek ikram edilir. O da açlığının şiddetinden o gıdanın nereden geldiğini sormadan bir lokma alıverir. Fakat o lokmanın haram veya şüpheli bir yoldan kazanılmış olduğunu öğrenince derhal parmağını boğazına götürüp bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkarır. O yiyeceği getiren kimseye de "Yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun" der. Kendisine "Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?" diye soranlara da şu cevabı verir: "Canımın çıkacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer cehennemdir" buyurdular. Görüldüğü üzere bizler için örnek nesil olan ashab-ı kiram efendilerimiz, hatayen yedikleri bir gıdayı dahi haram veya şüpheli olduğunu öğrendiklerinde derhal kendilerinden uzaklaştırmak istiyorlardı. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki, haram lokma, ruhi inkişafa, kalbi terakkiye, maddi manevi fütuhata engel teşkil eder, gaflet ve günahların sermayesi olur. Şu bir hakikattir ki, insan ruhuna en çok tesir eden iki müessir vardır. Birincisi, ülfet ettiği kimselerin manevi durumu, ikincisi de yediği lokmaların helaliyet derecesidir. Lokma, haram veya şüpheli ise manevi hayata zehir saçar. Kalbe kasvet, ibadetlere karşı üşengeçlik ve Allah yolundaki hizmetlere karşı tembellik verir. Buna mukabil yenilen lokmalar helal ise o da gönül feyzini ziyadeleştirip ruhaniyeti takviye eder. Salih amellere rağbeti artırır. Bedenle birlikte ruha gıda, sadra şifa olur. Mevlana Hazretleri helal ve haram lokmaların kişinin iç dünyasına tesirini şöyle ifade eder: "Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Nur ve kemali artıran lokma helal kazançtan elde edilen lokmadır. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır." Büyük mürşidi kamillerden Bahaüddin Nakşibend Hazretleri, helale riayet hususuna son derece ihtimam gösterirdi. Şüpheli şeylerden kaçınmakta da büyük bir hassasiyet sergilerdi. Sohbetlerinde sık sık, "İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık talep etmek, biri ise diğer amellerdir" hadisini okur ve muhtevasıyla amel etmeyi emir buyururdu. Nakşibend Hazretleri yiyeceğini bizzat kendi ziraatinden elde ederdi. Her sene bir miktar arpa, biraz börülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim teberrüken ve şifa niyetiyle onun helal yemeğinden yiyebilmek için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine, "Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır," buyurmuştu. Talebe gidip araştırdığında yemeği pişirdiği ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını anladı ve hemen tevbe etti. Şu hadisede gıdanın manevi keyfiyetine arifler nazarında ne kadar ehemmiyet verildiğini göstermesi bakımından pek ibretlidir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün Gadivet denilen bir bölgeye gitmişlerdi. Bir derviş önlerine yemek getirdi. Hacı Hazretleri, "Bizim bu yemeği yememiz münasip değildir. Çünkü o öfkeyle pişirilmiştir. Onu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş," buyurdu. Demek ki yenilen lokmaların helal olup olmamasının da ötesinde hangi haleti ruhiyeyle hazırlandığının dahi insanın maneviyatına tesiri bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her hususta olduğu gibi helal gıda hassasiyeti hususunda da bizler için emsalsiz bir örnek şahsiyettir. Bir gün sahibine değil de sahibinin hanımına söylenerek, "Nasıl olsa satmaya razı olur" düşüncesiyle kesilen bir koyunun eti Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarına ikram edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekteki gönül rızası eksikliğini hissederek lokmayı ağzında evirip çevirdi. Bir türlü yutamadı. Meselenin aslını soruşturup öğrendiğinde o etten yemediği gibi sahibine de o eti gayrimüslim esirlere yedirmesini emretti. Allah Resulü'nün izinden giden istikamet ehli salih müminlerin gıdalar hususundaki bu nevi hassasiyetleri, onları çarşı pazardan aldıkları yiyecekleri evlerine içini göstermeyen torbalarla taşımaya sevk etmiştir. Zira yenilecek bir gıda üzerinde muhtaçların iç çekişlerinin, gariplerin mahzun nazarlarının menfi tesirleri bulunmamalıdır. Günümüzde ise lokantalarda satılan yiyeceklerin sokak ve caddelerden geçenlere vitrinlerde teşhir edildiğini görüyoruz. Bu çok mahzurlu bir durumdur. Zira orada birçok mahrumun gözleri takılı kalmakta, bu da kul hakkına sebebiyet vermektedir. İslam ahlakının hakim olduğu mazimizde bu hususa çok dikkat edilirdi. Cam mekanların önüne bir perde çekilirdi ki, o yiyecekleri alacak imkanı olmayan fukaranın gözleri takılmasın, yiyenlere ve satanlara bir vebal olmasın. Nitekim komşu haklarının neler olduğundan bahsedilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Çorbandan az da olsa komşuna da göndermek suretiyle, tencerenin kokusuyla onu rahatsız etme. Bir meyve satın aldığında ona da hediye et. Eğer bunu yapamazsan, meyveyi evine komşuna göstermeden gizlice getir. Onu çocuğun da dışarı götürüp komşunun çocuğuna özendirmesin. Yani bir gıda şayet ikram edilmeyecekse, hiç olmazsa onun kokusuyla ve görüntüsüyle başkalarına eziyet etmemek gerekir. Bugünse umuma açık park yerlerinde bile ızgaralar yapılarak et ve kebap kokuları etrafa yayılmaktadır. Merhamet, diğergamlık, edep, haya gibi kalbi hassasiyetler dumura uğrayıp, yerini bencillik ve hodgamlığa terk ettiği içindir ki, göz hakkı, kul hakkı düşünülmemektedir. Eskiden pek çok evde fırın yoktu. Hazırlanan börek çörekler, pişirilmek üzere çarşı fırınına, üstü sofra beziyle örtülmüş tepsilerle gönderilirdi. Götüren çocuklara da büyükleri, "Evladım, biraz kes, fırıncıya da ver, bir göz hakkı, bir kul hakkı kalmasın," diye tembih ederlerdi. Bugünse maalesef yaygın bir hastalık var bir lokantaya yahut ziyafete giden yediği yemeğin resmini çekip cep telefonundan paylaşıveriyor. Evine yeni bir eşya alan da aynı şekilde onu herkes görsün istercesine adeta reklam ediyor. Bu tür paylaşımların yapıldığı cep telefonları büyüklerin yeni oyuncağı oldu. Mahrem kalması gereken hususi fotoğraflar dahi ortalığa dökülüverdi. Böylece edep, haya, mahremiyet telakkisi zedeleniyor. Halbuki haya imandandır. Mü'mine yakışmayan böyle bir gösteriş düşkünlüğü ve teşhircilik en başta edep, haya ve görgü noksanlığıdır, kabalıktır. Kimseye hiçbir zararı olmadığı zannedilse bile en azından malayani ile iştigaldir. Buysa İslam ahlakına aykırıdır. Zira Cenab-ı Hak müminlerin vasıflarını zikrettiği ayeti kerimelerin birinde "Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler" buyuruyor. Hadis-i şerifte de kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzel olmasındandır buyuruluyor. Ayrıca böyle fotoğraf paylaşımları kişiyi bir yandan gurur ve kibre sevk ederek günaha düşürürken muhataplarının da nazar ve hasedini celbetme tehlikesi taşıyor. Halbuki hadis-i şerifte ihtiyaçlarınızı elde etmede gizlilikten istifade edin. Çünkü her nimet sahibine haset edilir buyuruluyor. Velhasıl yediğimiz, giydiğimiz, kullandığımız bütün nimetlere, onlardan mahrum olanların gözlerinin takılı kalmasına mahal vermekten mümkün mertebe sakınmamız icap eder. Helale riayet hususunda şuna da çok dikkat etmek lazımdır ki, eğer bir memur yahut işçi vazifesini bir hakkın yerine getirmiyorsa, mesai saatlerine riayet etmiyorsa, aldığı maaşa kısmen haram karıştırmış olur. Bir cami imamı şayet cemaatiyle yeterince meşgul olmuyorsa, onlara gerekli ikaz ve irşatlarda bulunmuyorsa, bir muallim talebeleriyle gereği gibi alakadar olmuyorsa, onlar da aldıkları maaşlara kendi elleriyle haram karıştırmış olurlar. Kişinin malı üzerinde kul hakkı, miras hakkı, zekat borcu sebebiyle fakir fukaranın hakkı varsa, bütün bunlar da onun maneviyatına menfi tesir eder. Bunun içindir ki hak dostlarından Sufyan-ı Sevdi Hazretleri, kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir buyurmuştur. Yine bir gün kendisine, "Efendim, namazı birinci safta kılmanın faziletinden bahseder misiniz?" diyen bir şahsa, "Kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Evvela ona bak, kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen namazını orada kıl. Bu hususta sana güçlük yoktur" cevabını vermiştir. Zira her lokma içinde mazisinin manevi dosyalarını taşır. O lokma helalden mi, haramdan mı kazanıldı? Üzerinde bir göz hakkı, miras hakkı, zekat borcu gibi bir hastalık var mı? O lokmayı hazırlayanın kalbi durumu ne vaziyette? Bütün bu kayıtların müsbet veya menfi tesirleri o lokmayı yiyene de sirayet eder. Müsbetse gönle feyz ve ruhaniyet olarak, menfi ise gaflet ve kasvet olarak akseder. Şu da çok hazin bir durumdur ki, günümüzün bilhassa büyük şehirlerinde maalesef pek çok evde adeta mutfak kalmadı. Sokaklar ve caddeler mutfak oldu. Eskiden evlerde abdestli, besmeleli, salavatlı, zikrin feyz ve ruhaniyetiyle, bir ibadet vecdiyle pişirilen yemeklerin yerine, bugünün hız ve haz odaklı modern hayatında maalesef ne tür malzemelerle ve hangi haleti ruhiye içinde pişirilmiş belli olmayan gıdaları kuryelerle evlere getirme adeti revaç buldu. Yiyen ne yediğinin manevi keyfiyetinden haberdar ne de o yemeği hazırlayanın halinden. Bu yemekleri pişirenler abdestli midir, ehli salat mıdır, besmele çekmiş midir düşünülmüyor, hatta umursanmıyor. İşte toplumda bereketin kalkması, duaların müstecabı olmaması, ibadetlerde huşu halinin kaybolması, maddi manevi sancıların artması, duygusuzluk, bencillik, hantallık ve huzursuzluğun çoğalması gibi sıkıntıların bir sebebini de burada aramak gerekir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: "Sen ey zengin kişi, Allah'ı unutup her maddi servetinle iştigale dalma. Zira muhtemeldir ki yarın gelir fakat sen fakir düşmüş olursun. Mülk Allah'ındır. Onu bir imtihan olarak dilediğine bol verir, dilediğinden de kısar. Fakirlik gibi zenginlik de birer ilahi imtihandır. Varlık Cenab-ı Hakk'ın bir emanetidir. Ne zaman verip ne zaman alacağı meçhuldür. Dolayısıyla onu hep elde kalacakmış zannetmek, emanete edene değil de emanete güvenip dayanmak büyük bir gaflettir." Cenab-ı Hak ayeti kerimede, "Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım." buyurarak nimetlerin devamının ve bereketinin şükre bağlı olduğunu bildirmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur: "Eline nimet geçtiği zaman çok şükret. Sakın az şükürle Allah'ın nimetlerini elinden kaçırma." Şu hadise, nimetleri elden kaçırmamanın yolunu ne güzel izah etmektedir. Allah Teala peygamberlerinden birine vahyederek, "Ben filan kulumun bir imtihan olarak ömrünün yarısını fakirlik, yarısını da zenginlikle geçirmesine hükmettim. Hangisini evvel isterse onu vereceğim. Kendisine sor, arzusunu beyan etsin." buyurdu. O peygamber bu adamı çağırdı ve gelen vahyi haber verdi. Adam, saliha bir hanım olan zevcesiyle istişare etmek istediğini söyledi. İstişaresi üzerine de hanımı, "Zenginliğin evvel olmasını tercih etti," dedi. Adam, "Zenginlikten sonra fakirlik zordur. Fakirlikten sonra zenginlikse pek tatlıdır," dediyse de hanımı, "Bu hususta benim dediğime bak," karşılığını verdi. Adam o peygambere gidip evvela zenginliği tercih ettiğini bildirdi. Allah Teala ona bütün zenginlik kapılarını açtı. Büyük bir bolluk ve bereket ihsan eyledi. O firasetli hanım kocasına dedi ki, "Eğer bu nimetin ömrünün sonuna kadar devam etmesini istiyorsan, Allah'ın kullarına karşı cömert ol. Kendine bir elbise aldığın zaman muhakkak bir fakire de elbise al. Kendin ne yiyip içersen fukaraya da onlardan ikram et." Adamın ömrünün ilk yarısı böyle bolluk içinde ve şükürle geçince Allah Teala o peygamberine vahyederek, "Ben o kuluma bir imtihan olarak ömrünün yarısını zenginlikle, yarısını da yoksullukla geçirmesini teklif etmiştim. Fakat o kulum bütün nimetlerime şükretti. Şükürse nimetin ziyade olmasını ve devam etmesini gerekli kılar. O salih kuluma ömrünün geri kalan kısmını da zenginlikle geçirmesini takdir ettiğimi müjdele," buyurdu. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır: "De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır." İşte bu ilahi sırdan gafil olanın nefsi cimri olur. Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Malı verene sığınacağı yerde şaşkınlıkla malına sımsıkı sarılır. İnfakın malı bereketlendirici yolundaki ilahi vaadet değil de, infak ettiğinde kendisinin fakir düşeceği hususundaki şeytani ve nefsani vesveselere itibar eder. Halbuki cimrilik edip mala sımsıkı sarılmak ona takdir edileni geri çeviremez. Yani Cenab-ı Hak verdiği servet emanetini geri almayı takdir etmişse, gafilin o cimriliği malının elinden çıkmasına mani olamaz. İnsan ömrü boyunca bolluk içinde yaşasa bile, ne hazindir ki son nefeste bütün fani varlığı terk edecek, dünyalık olarak ancak bir kefenle toprağın sinesine girecektir. Bundan daha hazin olanıysa, bütün dünyalıklar elinden alınmasına rağmen, bir de o nimetlerin inceden inceye hesabını vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla mümine yakışan, bir gün mutlaka bırakıp gideceği dünya nimetlerini, elinde fırsat varken Allah'ın razı olacağı şekilde kullanarak hakiki ve kalıcı saadete sermaye kılabilmektir. Şeyh Sadi der ki, kapına bir garip gelirse sakın eli boş gönderme. Allah göstermesin, belki bir gün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın. Madem ki bugün bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun, bunun şükranesi olarak kapına gelen muhtaca ikram et. Mesela bugün yurdumuza sığınmış olan milyonlarca mülteci kardeşimiz daha evvelden başlarına gelecek bu felaketleri bilmiyorlardı. İstikbalin neler getireceği, yarın nelerle karşılaşacağımız bizler için de meçhuldür. Bu itibarla bugün kapımıza gelen o mazlum kardeşlerimize kol kanat germeli, onlara gereken alaka ve ihtimamı göstermeliyiz ki Rabbimiz ihsan ettiği nimetleri üzerimizden almasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha oruçlu oldukları bir gün bir yoksul gelip kendisinden yiyecek istemişti. Ayşe validemizin evinde o an bir somundan başka bir şey yoktu. Hizmetkarına, ekmeği ona ver dedi. Hizmetkarsa, akşam iftar edeceğiniz başka bir şey yok dedi. Hazreti Ayşe, sen ekmeği ona ver dedi. Hizmetkar, hadisenin devamını şöyle anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin emri üzerine ekmeği o fakire verdim. Akşam olunca birisi bize bir parça pişmiş koyun eti gönderdi. Hazreti Ayşe beni çağırdı ve buyur ye, bu senin ekmeğinden daha lezzetlidir dedi. Demek ki Cenab-ı Hak hayatın her safhasında kulundan fedakarlık istiyor. Kulunun imandaki samimiyetini fedakarlıkla test ediyor. Nitekim ayeti kerimede de şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birre, hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Cenab-ı Hak, rızası yolunda hizmet, gayret ve fedakarlıkta bulunarak imandaki ihlas, sadakat ve samimiyetini ispat edebilen salih kullarından olabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hak Dostlarından Hikmetler, Abdülkadir Geylani, Rahmetullahi Aleyh 3 başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.